Ayrım 29. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 394. 35 kişilik CIA Pentagon heyeti. ABD ve AB'den yalnız talimat gelmedi. Ergenekon operasyonu eylemli olarak yürütecek 35 kişilik ekip de geldi. CIA Pentagon heyeti 18 Şubat 2008 günü Ankara'ya indi ve ABD Büyükelçiliği yakınında bir binaya yerleşti. Operasyon ekibi Türkiye'deki en üst düzey ABD askeri temsilciliği olan ODC, Office at Defense Cooperation, Savunma İşbirliği Dairesi bünyesinde çalışıyor. ODC'nin başında ABD'li bir tümgeneral bulunuyor. Operasyon merkezinin görevi Ergenekon tertibini doğrudan yöneterek ABD ve AB'ye hayır denemeyecek bir ortam yaratmaktı. CIA Pentagon ekibinin Ankara'ya yerleşmesi Aydınlık dergisi dışındaki basın organlarında haber değeri bulmadı. Aydınlık 16 Mart 2008 sayı 1078 sayfa 12 ve diğerleri. Aydınlık 6 Temmuz 2008 sayı 1094 sayfa 4. Ergenekon dalgaları diye anılan operasyonlar doğrudan doğruya Ankara'daki CIA Pentagon heyeti tarafından yönlendirildi. Kritik kararları CIA Pentagon ekibi alıyordu. Tayyip Erdoğan'ın başbakan koltuğuna oturur oturmaz örgütlediği 5 yıllık tecrübesi olan gizli merkez ise Yavuz Donat Sabah 11 Temmuz 2003. CIA Pentagon heyetine bilgi ve görüş sunuyordu. Bütün bu tecrübelerden sonra 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ergenekon soruşturmasında yabancı parmağı var saptamasında bulunuyordu. Cumhuriyet 28 Temmuz 2008. Hükümet Ergenekon operasyonunun tepesinde. ABD heyetinin Ankara'ya indiği 18 Şubat 2008 günü gazetelerde Tayyip Erdoğan'ın Ergenekon operasyonunda yürütme ve yargının uyum içinde çalıştığı açıklaması yayınlandı. Dahası Tayyip Erdoğan Mayıs başında Ergenekon'da bütün delillerin Danıştay suikastine çıktığını söyleyerek tertibin enlem ve boylamlarını açığa vuruyordu. Ancak Tayyip Erdoğan yargıdan yakınıyordu. Bütün bilgileri gönderdik ama nedense yargı bu bağlantıyı kurmaktan kaçındı. Derya Sazak, Milliyet, 3 Mayıs 2008. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz 2008 günü Ergenekon savcısı olduğunu açıklayarak yeni kimliğini de sergilemiş ve yargıya müdahalede kaba ve ısrarlı olduğunu ilan etmişti. Tayyip Erdoğan iktidarı boylu boyunca bir tertibin içindeydi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Şemdinli tertibindeki savcının sonunu unutturmak için Ergenekon savcılarına kamuoyu önünde açık destek verdi. Bakan savcılara hiçbir mağduriyete uğramayacaksınız teminatını vermek durumundayım diyordu. Fethullahçı neoliberal basın bu açıklamayı Şemdinli gibi olmayacak yorumlarıyla yayımladı. Zaman 25 Şubat 2008. Her tür kanunsuzluk serbestti. Aranan savcı nasıl bulundu? O kanunsuzlukları yapabilecek savcının bulunması kolay olmamıştır. Basında anlatılanlara göre 17 Mayıs 2006 Danıştay suikastinden sonra Ergenekon tertibini yürütecek bir savcı arandı. Olaydan hemen sonra Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla emniyet ve MİT yöneticilerini topladı. Bu bilgilendirme toplantısında, briefing diyorlar, Abdullah Gül'ün önüne bir şema kondu. İsmet Berkan'ın yazdığına göre Abdullah Gül şu açık talimatı verdi. Bana anlattıklarınızı delillendirip savcıya da anlatın. Hepsi yakalansın, yargılansın. Radikal 4 Temmuz 2008. Açık talimat terimi İsmet Berkan'a ait. Açık talimatın içeriği ise Ergenekon operasyonunun bütün sırlarını ortaya döküyor. Delillendirin. Savcıya anlatın. Hepsi yakalansın. Hepsi yargılansın. Bunları savcı veya polis müdürü söylemiyor, o sırada başbakan yardımcısı koltuğunu işgal eden Abdullah Gül söylüyor. Başbakan yardımcısı delillendirip savcıya anlatın diyorsa bunun delil uydurur anlamına geldiğini yine İsmet Berkan'ın yazılarından öğreniyoruz. Ergenekon şeması sözü geçen toplantıda Abdullah Gül'ün önüne konduğu zaman Danıştay saldırısı ile çok sonra İstanbul'da başlayacak olan Ergenekon soruşturması arasında somut bir bağlantı kurulamıyor. Emniyet ilk gün getirip Abdullah Gül'e sunduğu istihbari bağlantıları savcıya sunamıyor, delillendiremiyor. İsmet Berkan, Ergenekon'un yakın tarihi 5, Radikal 9 Nisan 2008. Uydurma bir şema var. Fethullahçı Gladio'nun uydurduğu istihbari bağlantılar var. Ancak delil yok. İşte o delilleri imal etme talimatını Abdullah Gül veriyor. Ancak talimat yalnız delil bulmaya yönelik değil, aynı zamanda savcı bulmayı da içeriyor. Burada hayli zorluk çekilmiş. Fethullahçı güvenlik yetkilileri gazeteci Murat Yetkin'e savcı bulunamıyor diye yakınıyorlar. İsmet Berkan, Radikal 4 Temmuz 2008. En sonunda delili olmayan uydurulmuş suçlamalarla soruşturma yürütecek o savcı da bulunuyor. İsmet Berkan'dan dinleyelim. Nasıl olduysa İstanbul'da Zekeriya Öz isimli bir savcı bulundu. Bütün bunların 2003 sonu 2004 başında yaşanan darbe girişimleriyle bağını keşfetti. İsmet Berkan aynı yerde. Nasıl olduysa değişiğine İsmet Berkan'dan. Nasıl olduğunu olanlardan anlıyoruz. Savcı Öz uydurduğu delillerle kendi bulunuş nedenini de ortaya koyuyor ve İsmet Berkan'ın yazdığı gibi 2006 yılında gerçekleşen Danıştay suikasti ile 2 yıl önce 2003-2004 yıllarındaki darbe girişimleri arasındaki bağı keşfediyor. Darbe 2003-2004'te. Oysa Danıştay suikasti 2006'da. Abdullah Gül ve ismi belirtilmeyen bir hükümet yetkilisi Danıştay suikastiyle 2003-2004 yıllarındaki askeri darbe girişimleri arasında bağ kurduklarını Hasan Cemal'e de anlatmışlar. Hükümet olarak vakıfız ne olup bittiğini. Tabii sivil ayağı da var, cuntasal kalıntıların. Birkaç emekli büyükelçi, akademisyen. Hasan Cemal, Milliyet, 4 Mayıs 2007. Bağlantıyı keşfeden savcının yeteneği işte burada. 2 yıl sonrasının suikastiyle 2 yıl önceki darbe girişimi arasında ilişki kurabiliyor. Danıştay suikasti kurguya göre darbe ortamı hazırlamak amacıyla yapılmış. Ancak darbe girişimi suikastin 2 yıl öncesinde kalmış. Suçlanan komutanlar Orgeneral Yalman, Orgeneral Eruygur, Orgeneral Fırtına, Orgeneral Tolon hepsi emekli olmuş. O zaman 2009 sonrası için darbe planları imal etmek gerekiyor. Cumhuriyet mitingleri yani darbenin ortamını hazırlayan eylemler olarak suçlanıyor. Oysa Cumhuriyet mitinglerinin kürsüsünden işlenen siyasal çözüm seçime yönelik. Solcular CHP'ye, sağcılar MHP'ye oy versin. Mantık yok ama Fethullahçı Gladio'nun 1998'den beri uydurduğu kurguları yargı önüne getirme cüreti var. Aranan savcı bulunmuştur. Bulunan savcının CIA ile buluşturulduğu haberi de yine basında yer aldı. Fatih Altaylı, savcı Zekeriya Öz'ün El-Kaide soruşturmasında CIA ekibiyle görüşmeler yaptığını belirtti ve bu görüşmeden sonra Ergenekon savcılığına getirildiğine dikkat çekti. WWW Habertürk'te yer alan bu haberi Fatih Altaylı Habertürk televizyonunda da vurguladı. 3 Eylül 2008. Böylece Ankara'daki BOP eş başkanlığından sonra İstanbul'da da BOP eş savcılığı kuruldu. Bu BOP eş savcılığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının denetimi dışında çalıştığı haberleri gazetelerde sık sık yayımlandı. Örneğin İşçi Partisi yöneticilerinin gözaltına alınması konusu savcı Zekeriya Öz tarafından 3 kez İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in önüne götürülmüş ancak reddedilmişti. Hürriyet 22 Mart 2008 sayfa 26. Ne var ki savcı Zekeriya Öz'ün arkasındaki kuvvet büyüktü. Bulunan savcı beğenilmeyen başsavcıdan daha güçlüydü. Arkasında ABD vardı, Fethullah Hoca vardı, AB vardı, Tayyip Erdoğan vardı, Abdullah Gül vardı, Mehmet Ali Şahin vardı. PKK ve DTP ve bir cümle Türkiye ve ordu düşmanı örgüt ve çevrelerde açıkça ve üstün bir gayretle Zekeriya Öz'ü destekliyor ve alkışlıyordu. Nahası savcı Zekeriya Öz bütün bu kuvvetlerle ilişkisinde avukat Kemal Kerinç size açık açık söylemişti. MİT kulağıma söyler, ben yaparım, duruşma tutanağı. Bulunan savcının Cumhuriyet Başsavcılığından farkı, Ergenekon iddianamesi kamuoyuna açıklandığı zaman da ortaya çıktı. Başsavcı Aykut Cengiz Engin, iddianamenin sorumluluğunu 3 savcıya yüklüyor, basına sızdırılan bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunu vurguluyordu. Basına verilen yalan haberlerle bilgi kirliliği yaratılmış ve şüphelilerin özel yaşamları ve temel hakları ihlal edilmişti. Bakınız gazeteler, 15 Temmuz 2008 ve özlü bir yorum için bakınız Aydınlık, 20 Temmuz 2008, sayı 1096, sayfa 17. Bütün bunlar suçtu. Savcı Zekeriya Öz ve ekibi suç işlemişti ama o bulunan savcıydı. Suç işleme ayrıcalığı vardı. Tecrübeli polis ekibi. Bulunan savcının yanına yasaları rahat çiğneyebilecek bir polis ekibi gerekiyordu. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki tecrübeli elemanları geçici olarak İstanbul'da görevlendirdik diyerek ekibin Fethullahçı kadro içinden seçildiğini kendi diliyle ifade etmiş oluyordu. Ankara'dan kendi takımlarını getirdiler. Dahası kanunsuz uygulamalara tahammül edemeyen görevlilere çeşitli tertipler düzenleyerek operasyonlar yürüttüler. Bu dizginsiz uygulamalar da basına sık sık yansıdı. Hatta operasyonun kanunsuz uygulayıcıları değiştirilince İçişleri Bakanlığı müdahale ediyor ve Fethullahçı kadroyu yeniden işin başına getiriyordu. Önder Aytaç, Emre Uslu ikilisi bu müdahaleyi 20 Eylül 2008 tarihli Taraf gazetesinde açıkça yazdılar. Ergenekon soruşturması 2000 öncesinden beri bir tertipti. Her tertip gibi kurgularla, düzenlerle ve yalanlarla yürütülmek zorundaydı. Bu yasa dışı uygulamaların eşini benzerini Türk idare ve polis geleneği içinde bulamazsınız. Tarihimizde tertipler yapılmış, suç ve suçlu imal edilmiştir, örnekleri vardır. Ancak ordu gibi kurumları ve işçi partisi gibi tertemiz bir yasal partiyi hedef alan, bütün Türkiye'yi sarsan bu çapta bir soruşturmanın bütünüyle kurguya dayanması Türkiye'de görülmemiş bir olaydır. Genel değerlendirme. 1. Türkiye'nin NATO'ya girmesinden beri ABD güdümlü Gladio gizli hükümet olarak faaliyet gösterdi ve şu anda Türkiye'nin en derin tertibini yürütmektedir. Kamuoyunda artık Fethullahçı Gladio diye adlandırılıyor. 2. Bugün ülkemizde ABD ile Türkiye arasındaki iktidar savaşı tarihinin en keskin dönemine girmiştir. Ergenekon tertibi bu iktidar savaşının odağındadır. Zamanlama da bunu gösteriyor. ABD tepesinde bulunduğu emperyalist kapitalist sistemin çöküş işaretleri veren derin kriz koşullarında ve Irak ile Afganistan'daki işgalin yürümediği bir ortamda Türkiye üzerindeki denetiminin tehlikeye girdiğini görmektedir. 3. Ergenekon tertibi ABD ve AB emperyalistlerinin Kemalist devrim yıkma stratejilerinin kesin sonuç amaçlı atağıdır. Operasyonu Ergenekon adını vermeleri de Türkiye'de milli olan her şeyi yıkıma uğratma peşinde olduklarını gösteriyor. Bir zamanlar Karen Fogg'un itiraf ettiği gibi Türk tarihinin hakkından gelmek amacıyla yoğun bir psikolojik savaş yürütülmektedir. 4. Ergenekon tertibinin hedefinde Türkiye'nin milli güçleri bulunuyor. Dünün komünizm düşmanlığının yerini ulusalcılık düşmanlığı almıştır. Türk ordusunun bir terör ve suç örgütü olarak gösterilmesi, İşçi Partisi'nin bizzat Savcı Zekeriya Öz tarafından operasyonun merkezinde ilan edilmesi, ATV Ana Haber 23 Temmuz 2008. Atatürkçü örgütlere savaş açılması hep bu bağlamdadır. Gladio'nun yakın tarihteki cinayetlerine bakalım, hepsi milli güçlere karşıdır. ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devlet oluşumuna tavır aldığı için jandarma genel komutanımız Orgeneral Eşref Bitlis'i Gladio öldürtmüştür. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy'u ve yine ADD Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı'yı Gladio katletmiştir. Atatürkçü yazar ve aydınlarımız Uğur Mumcu'yu, Abdi İpekçi'yi, Turan Dursun'u, Şemsi Denizler'i ve diğer aydınlarımızı Gladio öldürtmüştür. Atatürkçü Savcımız Doğan Öz, Atatürkçü Emniyet Müdürümüz Cevat Yurdakul, Atatürkçü Danıştay Üyemiz Mustafa Yücel Özbilgin hep Gladio cinayetlerinin kurbanlarıdır. Güneydoğumuzda Türkiye'nin bütünlüğünü savunan gazeteci Halit Güngen ve din adamı Meyla Resul Sakar ile diğer İşçi Partisi yöneticileri yine Gladio tarafından veya Hizbullah kullanılarak katledilmiştir. Bugün Ergenekon operasyonuyla tutuklananlara bakınız, yine Atatürkçü komutanlar, yine Atatürk devrimini savunan parti yöneticileri, ADD yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri, yazar ve gazeteciler, Atatürkçü iş adamları, Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutanlar. Fotoğrafları yan yana koyunuz, Gladio'nun dün hedef aldıkları Atatürk devrimcileriyle bugün hapse attırdıkları öncü aydınlarımız aynı insanlardır. Bugün Ergenekon diye suçlanan yurtseverler ve İşçi Partisi yöneticileri, Türkiye'de 40 yıldır Gladio'ya karşı savaşın hep merkezinde oldular. Ergenekon sanıkları, İlhan Selçuklar, Doğu Perinçekler, Ferit İlseverler, Ziver Bey Köşkü ve Mamak'tan beri Gladio'nun işkencehanelerinden, hapishanelerinden geliyorlar. Kontrgerilla olgusunu Türkiye'ye öğretenler, Susurluk çetesini ve karanlık tertipleri açığa çıkaranlar Ergenekoncu olmakla suçlanıyorlar. 5. Ergenekon soruşturması hukuki değil, siyasaldır. 14 Mart 2008 günü AKP'yi kapatma davasının açılmasından bir hafta sonra 21 Mart 2008 günü Ergenekon operasyonunun kamuoyunu sarsan dalgası geldi. Bizzat AK Parti bakanları bu tutuklamaların kapatma davasına bir cevap olduğunu kamuoyu önünde itiraf ettiler. Anayasal güvence altında olan İşçi Partisi'nin hedef alınması da operasyonun siyasal olduğunu göstermektedir. Siyasal partilerin yöneticilerinin terör örgütü kurdukları iddiası öncelikle anayasal yargının göreviyken ceza soruşturması yürütülmesi kanunsuzluğun boyutunu sergilemektedir. 6. AK Parti iktidarı Fethullahçı Gladio marifetiyle Ergenekon tertibini yürüterek yargıya açıkça baskı yapmış, savcılara talimatlar vermiş, hukuk devletini açıkça çiğnemiştir. 7. AK Parti iktidarının cumhuriyet yıkıcısı faaliyetin odağı haline geldiği, yani gayrimeşru olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla saptanmıştır. Tayyip Erdoğan 32 ayrı konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu itiraf etmiştir ve ABD devletinin ast-üst ilişkileri içinde yer alarak ulusal devleti yıkma ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalama planına eylemli olarak dahil olmuştur. Bu uygulaması da AK Parti iktidarının gayrimeşru olduğunu kanıtlamaktadır. 8. Türk milleti yine Ergenekon'dan çıkacak, milli devletini Kemalist devrim temelinde yeniden örgütleyecek ve çağdaş toplumu kuracaktır. Bu amaçla yıkılan AK Parti iktidarının yerine milli hükümetin kurulması yakıcı görevdir. 11. Gladio Türkiye'nin tepesinde. Gladio ve Ergenekon kitabına gönderme. Ergenekon tertibi o tertibi yapanlarca Gladio temizleniyor diye reklam edildi. BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan İtalya'daki temiz eller operasyonunu gerçekleştirdiklerini, çetelerin üzerine gittiklerini söyledi. BOP eş başkanı İtalya'da yapılan işi bilmiyordu. Nilgün Cerrahoğlu bir dizi yazıyla İtalya'daki operasyon konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Cumhuriyet 21-29 Nisan 2009. Temiz eller operasyonunun hedefi Gladio değildi. İkisi birbirine karıştırılmamalıydı. Söylendiği gibi NATO ülkelerinin hiçbirinde Gladio'yu tasfiye eden bir operasyon yapılmamıştı. Yapılamazdı da. Çünkü NATO demek aslında Gladio demekti. Gladio NATO'nun gizli hükümetiydi. Yer altındaki NATO idi. Bakınız Doğu Perinçek, Ergenekon ve Gladio 1. bölüm Gladio nedir? Ergenekon davasında yapılan en önemli saptama şudur. Muhalefette Gladio olmaz. Gladio gizli hükümettir. Bugün Türkiye Gladio'nun diktatörlüğü altındadır. Ergenekon operasyonu Türkiye tarihindeki en derin, en kapsamlı, en şiddetli Gladio operasyonudur. Süper NATO artık doğrudan doğruya Cumhuriyeti tasfiye etmektedir. Bu tarihin en derin Gladio operasyonunun tepesinde Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Fethullah üçlüsü bulunmaktadır. Gladio artık Fethullahçı Gladio'dur. Bu gerçeği Gladio ve Ergenekon başlıklı kitabımın Gladio'nun yeni merkezi BOP eş başkanlığı bölümünde somut olgularla ve bütün kanıtlarıyla açıkladım. Gladio ve Ergenekon kitabını alan okuyucularımızı düşünerek bu bölümü burada tekrarlamıyor. Ancak kısaca özetleyeceğiz. Okuyucularımıza Gladio ve Ergenekon kitabını incelemelerini öneririz. Bu iki kitap birbirini tamamlamaktadır. 29. ayrımın sonu sayfa 405.